Ayrım 14. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 160. İşte bunun içinde en büyük çılgınlığı günün birinde en makul hareketi yapar gibi yapmışlardı. O gün hava soğuktu. Fakat küçük apartman çok sıcaktı. Dışarıda kar yağıyor. İçeride sıcaklık vücutlara bir rehavet ve sinirlere bir gevşeklik veriyordu. Apartman loştu. Çiçekliklerde çok güzel ve kıpkızıl güller vardı. Bu loş apartmanın içinde bu güller bu loşluk içinde yer yer tutuşmuş alevlere benziyordu. Celile'nin üzerinde beli dar, etekleri geniş, siyah kadife bir elbise vardı. Elbisenin yakasında fil dişi renginde bir dantel vardı. Ve fil dişi rengindeki bu boynu fil dişi rengi dantelden ayıran mavi firuzeden bir gerdanlık vardı. Ve kızıl saçlarının omzuna yayılan dalgaları onun çehresine Nietzsche'nin tablolarındaki kadınlara has bir akis ve mana veriyordu. Celile sedirin üstüne oturmuştu ve Muhsin sedirin üzerine uzanmış yatıyordu. Başı Celile'nin dizlerindeydi. Celile'nin kadife yumuşaklığındaki ve fil dişi rengindeki danteli onun alnını, şakaklarını hafif hafif okşuyordu. Muhsin'in gözleri kapalıydı. Celile, kapakları gül kurusu rengindeki dalgın gözlerle onun yüzüne bakıyordu. Konuşmuyorlardı. Zaten yan yana oldukları zaman ekseriya böyle sessiz kalırlardı. Ve eğer konuşurlarsa bu daha fazla Muhsin'in ona bir şeyler anlatmasına ve onun da Muhsin'i dinlemesine ve arada bir ona tek kelimeler ve pek kısa cümlelerle cevap vermesine inhisar ederdi. Sınırlı kalmak. Yine konuşmuyorlardı. Fakat bugün bu susuşlarında garip bir doluluk vardı. Sükunetleri manalarla dolu gibiydi. Ve odanın havasında sessizlik adeta müthiş bir gürültü gibi kendini hissettiriyordu. Muhsin bu sessizlik içinde kalbinin içinde gürleyen insiyaki bütün şiddetiyle hissediyordu. Celile birazdan kalkacak, Celile biraz sonra çıkıp gidecekti. Üzerinde taşıdığı harareti ve menekşe kokusunu arkasından sürükleyerek gidecekti. Ve Muhsin yalnız, bu küçük apartman içinde yalnız ve kimsesiz kalacak, bu apartmana onsuz tahammül etmeye mecali olamayacağı için kendisi de onun arkasından dışarı gidecek. Nereye? Evine mi? Dostların evine mi? Bir bara, bir lokantaya, bir eğlence yerine mi? Bunların hangi biri artık Muhsin'i tatmin edebilirdi? Celile'yi tanıyıp, Celile'nin yakınlığının verdiği saadeti tanıyıp da bütün bu yavan şeylerden memnun olmak imkanı var mı? Evet. Kız kardeşler, onların çocuklarının neşeli gürültüsüyle dolu, büyük ve sıkıcı, kalabalık ve kendisi için bomboş bir ev. Muhsin o evi değil, şimdi apartmanı seviyor. Ve Celile kendi hayatına gidince Celile'nin menekşe kokusu, Celile hatıra ve hayaliyle dolu olan bu apartmanda oturamıyor. Halbuki dostlar arasında veyahut lokantada, gazinoda, şurada, burada geçecek birkaç saat ona Celile'nin yokluğunu unutturabilir mi? Celile'ye akşamın çoktan olduğu bu odadan biraz sonra ayrılmak, okşadığı bu sevgili başı dizlerinden uzaklaştırmak, gitmek, oraya artık tamamıyla yabancısı olduğu eve gitmek ağır geliyordu. Dışarıda hava soğuk, Muhsin'siz geçen hayat hakikaten pek acı ve pek feci ve bomboştu. Ondan ayrıldıktan sonra kendisini soğukta kalmış bir köpek gibi sefil ve biçare hissediyordu. Ondan ayrıldıktan sonra artık Celile için zevk ve meşgale namına bir şey kalmıyordu. Celile hayatta şimdiye kadar bir tek şeye alaka duymamış, bir tek şeye bağlanmamış, kendisinin kendi benliğinin haricinde hiçbir şeyin mevcudiyetini hissetmemişti. Hiçbir şeyin mevcudiyetine karşı tecessüs duymamıştı. Koskoca dünya içinde sanki tek başınaymış gibi yaşamakta devam ediyordu. Bunun için yaptığı hareketlerin başkaları tarafından nasıl telakki edileceğini hiç düşünmüyordu. İstediği şey, istediği tek şey sevdiğine ait olmak ve onun yanında kalmaktı. Halbuki saatler hain bir süratle geçiyor, kış akşamının erken loşluğu her tarafı sarmış bulunuyordu. Şimdi bu sıcak apartmandan çıkarak karlı ve çamurlu yollardan üşüyerek geçecek, koşa koşa bir köşede bir taksi bulmaya çabalayacaktı. Ve sonra, sonrasını düşünmek istemiyordu. Apartmanı ona bir mezar gibi soğuk geliyordu. Hizmetçilerinin yüzünü sanki mahpus olduğu bir hapishanenin gardiyanlarının yüzü gibi sevimsiz buluyordu. Ve kocası. Kocası Ahmet. Ona bu gece mevcudiyetine bir an bile tahammül edemeyeceği korkunç bir varlık gibi görünüyordu. Evet, bu apartmanın haricinde bütün dünya ona bomboş ve bütün insanlar yabancı, hatta düşman gibi geliyordu. Muhsin de bu gece aynı yalnızlık korkusu ve aynı kimsesizlik üzüntüsü içindeydi. Hele yine bu gece ona bu kadar muhtaç, nevazişlerine bu kadar mütehassir, hasret çeken, özleyen olduğu bu gece, onun Ahmet'in yanına gitmesine, mevcudiyeti ve yakınlığıyla Ahmet'i mesut etmesine tahammül edemiyordu. Buna isyan ediyordu. Tıpkı küçük bir çocuk gibiydi. Annesinden ayrılmak istemeyen bir çocuk gibi içinde daha şimdiden hasret ve şimdiden onsuz kalmak korkusu vardı. Hayatında hiçbir zaman kendini bu kadar zavallı ve bu kadar perişan hissetmemişti. Çok hafifti. Eteklerine yüzünü, gözünü sürdüğü bu kadına karşı inanılmayacak kadar zayıftı. Bütün hayatını düşünüyordu. Gençliğinden bugüne kadar geçen bütün hayatı ve her şey ona bomboş ve manasız geliyordu. Her şey boş ve manasızdı. Dolu ve manalı şeyler sadece ve sadece onun yanında geçirdiği bu saatlerdi. Şimdi onun dizlerine başını dayadığı zaman duyduğu bu huzuru hayatında ona hiçbir şey temin etmemişti. Ne servet, ne iş muvaffakiyetleri. Yarın içinde tahakkuk ettirmek istediği daha başka istekleri vardı. Memleket mikyasında sözü geçen insan olmak arzularını daima içinde besliyordu. Bunu daima içinde beslemişti. İktisadi sahada esasen sözü geçen ve hatır sayılan bir kimse değil miydi? Bu nüfuzunun daha şümüllü, kapsamlı olması için daha başka sahalarda da çalışmak istiyordu. Ve alıştığı zamanda muvaffak olacağından emindi. Fakat o şen dakikada bütün kuvvetiyle ve bütün açıklığıyla da hissediyordu ki, hatta yarın için beslediği emeller tahakkuk etse, bir mevus vekil ve vekillerin arasında en kudretlilerinden biri dahi olsa, bu şey, şu dakikada Celile'ye yegane sahip bulunan kimse olarak duyacağı saadetin yanında pek sönük kalacaktı. O, şimdi şu anda bütün kalbiyle tek şey istiyordu, Celile'nin gitmemesini. Bu gece Celile'den ayrılmamak. Celile'den bütün hayat boyunca artık ayrılmamak istiyordu. Celile'nin dizine dayadığı başı yerinden kıpırdatmıyordu. En ufak bir hareketiyle ona kalkıp gitmesi lazım geldiğini hatırlatmaktan korkuyordu. Ve bunun için hareketsiz yatıyordu. Gözlerini sıkı sıkı yumuyor ve konuşmuyordu. Neredeyse yalancı bir uyku taklidi yapacaktı. Çünkü içinde müthiş bir korku vardı. Eğer Celile yerinden kıpırdanırsa, eğer Celile kalkmak için bir hareket yaparsa kendisine hakim olamayacağını zannediyordu. Kendisine hakim olamayarak onun beline kollarını dolamaktan ve ona "Gitme, gitme, yalvarırım, gitme, kal" demekten korkuyordu. Böyle bir çılgınlık yapmaktan nefsini men edemeyecek kadar zayıf olduğunu hissediyor ve bu zaafından korkuyordu. Sanki Celile de onun bu korkusunu hissediyormuş, biliyormuş gibi en ufak bir hareket bile yapmıyordu. Hatta şimdi onun saçlarını, alnını ve şakaklarını okşamaktan bile vazgeçmişti. Cansızmış gibi hareketsiz duruyordu. Odada akşamın loşluğu erken bir kış gecesinin karanlığına intikal etmişti. Oda şimdi tamamıyla karanlıktı. Sadece sokağın ortasında yanan, elektrik fenerinden süzülen eksik bir ışık perdelerin arasından içeriye hafifçe sızıyordu. ve ikisinin vücudunu birbirine birer gölge gibi gösteriyordu. Celile eve dönmeyi düşünmüyor muydu? Dakikalar dakikaları, saatler saatleri kovalıyordu. Fakat Celil'e gitmek için en ufak bir arzu ve istek hissetmiyordu. Sıcak odanın tatlı ve derin sessizliği içinde en ufak bir hareket yapmadan, tek söz söylemeden, müthiş bir çılgınlığın eşiğinden içeriye adımlarını atmak üzere bulunuyorlardı. Ve bu sessizlik içinde böyle hareketsiz durarak, böyle birbirlerinden ayrılmak arzusu ısrar etmeyerek durmak suretiyle yapmaya başladıkları o geri dönülmez işin başlangıcında olduklarını idrak etmiyorlardı. Celil'e biraz daha kalırsa, biraz daha gecikirse ne olacaktı? Bunu anlamıyorlar mıydı? Bunun farkında değiller miydi? Nasıl böyle sessiz ve hareketsiz durmaya cesaret ediyorlardı? Nasıl oluyordu da ikisinden biri bu tatlı uyuşukluktan silkinmiyordu? Niçin ikisinden biri, bir tanesi biraz daha makul ve biraz daha seri kanlı olamıyordu? Muhsin kendisinden ürküyordu. Bu kadının kendisine ne kadar sokulmuş olduğunu, kendisini nasıl avuçları içine almış olduğunu, artık ne kadar çok ve ne kuvvetli bağlarla ona bağlanmış olduğunu görmekten ürküyordu. Saatlerin geçişini hiç fark etmiyor gibi bekliyordu. Eğer Celil'e yerinden kımıldamazsa, Celil'e gitmek için bir hareket yapmazsa, onu nasıl ikaz edebilirdi? Ona kal demek istemiyordu. Fakat kalmasına mani olmak niyetinde de değildi. Muhakkak çıldırıyordu. Celile'nin böyle gecikmesi muhakkak kalmak istediğine bir işaret değildi ya. Belki bu akşam kocası dışarıdaydı. Belki bu akşam evine geç dönmek istiyordu. Ona nasıl git diyebilirdi? Hayır, bunu söyleyemezdi. Ve hele o gittikten sonra ne kadar yalnız kalacağını, ne kadar bedbaht olacağını ve onu ne kadar kıskanacağını bile bile. O gitmekte gecikiyor diye ona, git, geç kalıyorsun diyemezdi. Nasıl diyemezdi? Ona nasıl, geç kaldın git deyip onu içine düştüğü çılgınlıktan çekip almazdı? Onun zayıf bir anından istifade etmeye, onu kendi zevki için bulunduğu içtimai mevkiden aşağıya indirmeye hakkı var mıydı? Kal dediği zaman ona ne verecekti? Aşkından ve servetinden gayri ne verebilirdi? İtibarını ve şerefini iade edemeyeceğini biliyordu. O halde onun böyle tatlı bir gevşeklik içinde, uyuşmuş bir halde aile kadını hayatının hudutunu aşmasına Muhsin nasıl müsaade ederdi? Şimdi kımıldanması, şimdi kalkması, Celilem çok geciktin, seni ben götüreyim demesi lazımdı. Celile'nin gitmesi, bu gecede gitmesi çok acı olacaktı. Çok acı olacaktı ve belki de bu akşama benzeyen bir akşam hayatlarına bir kere daha olmayacaktı. Belki ona kalk git demekle saadeti de kapısından kovmuş olacaktı. Belki de bütün hayatı boyunca her zaman ve her zaman bu kadar sevdiği bir kadını yanında alıkoymadığı için büyük bir perişanlık duyacaktı. Bunların hepsi mümkün. Mümkün değil, muhakkaktı. Fakat yine aynı derecede muhakkak olan başka bir şey daha vardı. O da aşığının evinde bir gece geçirecek, ailesini terk eden bir kadına hiçbir zaman isminin şerefini emanet edemeyeceğiydi. Celile'ye o, hele böyle bir çılgınlık yaptığına kani olduktan sonra bir daha hiçbir zaman emniyet edemezdi. Onunla seviştiği, sadece seviştiği, sadece bir sevgi bağıyla birbirlerine bağlı oldukları zaman bile onun ihaneti kendisini çok sarsar ve adeta müthiş bir suretle mustarip ve hatta bedbaht edebilirdi. Fakat onunla bir izdivaç bağıyla bağlandıktan ve herkes onu kendi karısı ve hayat arkadaşı diye tanıdıktan sonra kendi karısının böyle bir rezalet şekline girecek ihaneti onu yalnız mustarip değil, aynı zamanda gülünç ve haysiyetsiz yapabilirdi. Bu ıstırap hiç şüphesiz ki Muhsin'e gülünçlükten ve haysiyetsizlikten çok daha kolay geliyordu. Istıraba gülünç olmadan tahammül etmek bir haysiyet meselesiydi. Fakat gülünçlük ve haysiyetsizliğe tahammül Muhsin için ıstırapların en müthişi ve en ağırıydı. Hiç şüphesiz ki o Celile'yi bir çılgın gibi seviyordu. Hiç şüphesiz Celile'nin kendisini sevdiğine de için için inanıyordu. Mantığının ve mülahazalarının bütün menfi kararlarına rağmen duygularıyla Celile'nin duygularının anladığı zamanlarda pek çok sevildiğinin fark etmemesine imkan mı vardı? Celile'nin kendisini sevdiğine inandığı anlarda bile Celile esas itibariyle onun nazarında bütün diğer şeyleri çiğneyip gelen bir kadındı. Kendilerine tam manasıyla itimat caiz olmayan ve yaratılış itibariyle kaprislerine, zaaflarına, isteklerine mukavemet etmeyen bir şey arzu ettikleri zaman, arzu ettikleri şeye sahip olmak için bütün diğer şeyleri çiğneyip geçen kadınlardandı. Hele sevgi hususunda Celile müthiş bir kadındı. Çünkü sevdiği anda saadetlerin en müthişini tattırmaya muktedir olan bu kadın, sevmediği andan itibaren hiç acımadan, hiç tereddüt etmeden, hiç utanmadan aldatabiliyordu. Zaten Muhsin Celile'nin sevdiği, daha doğrusu sever göründüğü zamanlarda da samimi olarak nasıl duygularla hareket ettiğini takdir edemiyor, daha doğrusu onun samimiyetine hiçbir zaman inanamıyordu. Çünkü o, Celile'nin sevdiğine de inanmanın hatalı olduğu kanaatindeydi. Çünkü Muhsin onu hiçbir zaman anlamamıştı. Muhsin saya saya, hesap ede ede ve adeta sanki hesap etmek için yaşamış olanların soyundan geliyordu. Ve kendisi de bütün hayatı seyrince her şeyi bila istisna, istisnasız her şeyi hesap ederek yapmıştı. Hayatında ani kararlara, çılgın hamlelere ve sürprizlere ufak bir yer vermemişti. Hayatında hesap etmeden, düşünmeden kendi menfaatine en uygun ve kendi mantığına en muvafık geleni seçmeden hiçbir hareket yapmamıştı. Celile ise hesapsız yaşamış olanların hayatlarında hesaba en ufak bir yer vermemiş bulunanların çocuğuydu. Ondaki zahiri durgunluk hiçbir zaman ölçülülük ve hesabilik değildi. O hayatında hiçbir hareketini bir hesaba istinad ettirerek yapmış değildi. Nefsine ve her şeye karşı azami bir lakaydı içinde yaşamıştı. Ve yaptığı hareketlerin hiçbiri kendi menfaatine en uygun ve kendi mantığına en muvafık görünen şey değildi. 35 yaşını geçmekte olmasına rağmen Celile'de hiçbir hayat tecrübesi yoktu. Çünkü 35 yaşına kadar Celile bu hayata dahil olmamış, Celile sanki yaşamamıştı. O şimdi tıpkı yeni yeni yürümeye başlayan bir bebeğe benziyordu. Adımlarının kendisini nerelere sürüklediğini bilmiyor, tehlikenin ne olduğunu bilmediği için tıpkı yürüyebilmek zevkini tatmin eden bir bebek şuursuzluğuyla, uzaktan gördüğü kızılığa ulaşabilmek hevesiyle müthiş bir ateşe doğru koşuyordu. Kendisini içine atmak istediği bu ateşten nasıl kurtulacaktı? Kendisini içine atmak istediği bu ateşten kurtulabilecek miydi? Muhsin Celile'yi çok sevebilir. Muhsin Celile'nin aşkıyla çıldırabilirdi. Fakat Muhsin hiçbir zaman Celile'yi anlayamazdı. Ve bunun için Muhsin Celile'yi hiç anlayamayacaktı. Onların münasebetlerindeki en korkunç nokta ve Celile'yi tehdit eden en büyük tehlike buydu. Hatta şimdi şu dakikada onun burada bu kadar sessiz duruşundaki, burada kalmak isteyişindeki sebebi araştırmak istiyordu. Celile'nin bu hareketin için yaptığını, hangi hesaba müsteniden istinat ederek, dayanarak böyle burada kalmak istediğini kendi kendine soruyordu. Bir kadının kurtulmuş hayatını sırf bir hissi tatmin edebilmek, sırf bir iştihayı, istek, iştah doyurmak için feda edebilir miydi? Böyle bir hareketi yapmaya mezun olmadığını vicdanen pek iyi anlıyordu. Ve böyle olduğu halde işte yerinden kımıldamıyor, Celile'ye kalk git bu deliliktir demiyordu. Celile'nin bunun ne müthiş bir delilik olacağını kendiliğinden idrak edip birdenbire bir deli gibi yerinden fırlayarak evine ve eski hayatına dönmesinden hatta korkuyordu bile. Halbuki Celile için hadise tamamıyla bambaşkaydı. Celile onun yanında kalmak istiyordu. Celile'nin tek gayesi onun yanında kalmaktı ve buna sebep de onun yanında kalmak istemesi ve onu sevmesiydi. Yalnız buydu. O burada kendi mevcudiyetini unutturup onun yanında kalmasını bir emrivaki haline koyuncaya kadar ses çıkarmak istemiyordu. Ve böyle yapması, bunu temine çabalaması hiçbir hesaba istinad etmiyordu. O burada kalmakla, aşığının yanında kalmakla hayatta neler feda ettiğini, neler kaybettiğini ve neler kazanabileceğini hesaplamıyordu. Hatta onun yanında kalacağı günlerin ne kadar uzun veya ne kadar kısa olabileceğini ve bu saadetin ne kadar zaman devam edebileceğini hesaplamıyordu. O sadece burada kalmak, saadetin mümkün olduğu kadar uzun müddet tatmak istiyordu. Gece ilerliyordu. Oda hala sıcaktı. Muhsin'in ağır başı Celle'nin dizlerini tutuşturuyor, Celle'nin en ufak bir hareketle içinde bulunduğu bu tatlı rehavetten kurtarmaktan çekindiği için kıpırdamamaya gayret ediyordu. Konuşmuyorlardı. Konuşmaya ne lüzum vardı? İkisi de anlıyordu. Susarken anlaşmış bulunuyorlardı. Celile artık eski hayatına dönmeyecekti. Celile artık burada Muhsin'in yanında, Muhsin'in evinde her zaman için kalıyordu. Muhsin büyük bir delilik yaptıklarını idrak ediyordu. Büyük bir hata işlenildiğini pekala anlıyordu. Bugünkü zaafının ileride pek büyük yükler tahmil, yüklemek edeceğini, kendisini pek ileride pek ziyade üzeceğini tahmin ediyordu. Her şeyi biliyordu. Bilmediği tek şey bu akşam kendisine hakim olamadığıydı. Katiyen kendisine hakim değildi. O kadar zayıftı ki en ufak bir hareketiyle Celile'yi içinde bulunduğu uyuşukluktan çekip çıkarmaktan korktuğu için uyku uyuyormuş gibi gözlerini açmıyordu. Hayır, hayır, onun artık Celile'siz yaşamaya tahammülü kalmamıştı. Onu yanında alıkoymak, onun sahibi olmak istiyordu. Onun hamisi ve onun aşığı. Onu seven ve ondan mesul olan adam olmak istiyordu. Bütün mantığı bu yaptığı hareketi yapmamasını ona emrediyordu. Bu hareketinin neticelerini tahlil ettiği vakit kendisine muhakkak surette bir sürü can sıkıntısı vereceğini muhakkak surette biliyordu. Fakat Celile ile beraber kalmanın kendisine tahmil edeceği bütün can sıkıntılarını, bütün üzüntüleri ve hoşa gitmez şeyleri muhakemesinde tarttığı zaman bu şeyin bundan sonra ona Celile'siz yaşamaktan çok daha hafif olduğunu görüyordu. Demek ki en büyük zaaf, telakki ettiği şeyi de yine bir hesap neticesi yapıyordu. Celile'nin daima yanında kalmasını isteyişi de onsuz yaşamanın ve bundan sonra her şeyden daha zor olacağını anlamasından ileri geliyordu. O hayatının en büyük çılgınlığını yaparken bile büsbütün hesapsız değildi. Gecenin bu ilerlemiş saatinde artık Celile'nin evine gitmeyeceği aşikardı. Celile artık burada kalıyor, geçen her saniye Celile'yi biraz daha eski hayatından söküyor ve biraz daha onu Muhsin'in hayatına perçinliyordu. Celile gitmeyecekti. Celile Ahmet'i bırakıyordu ve Celile onun, büsbütün onun oluyordu. Fakat Muhsin buna rağmen hala konuşmuyordu. Hala aynı vaziyette yatıyordu. Sabahın ilk ışıkları pencerelerinden içeri girmeye başlarken Muhsin gözlerini yavaş yavaş açtı. Celile hep aynı vaziyette oturuyordu. Sadece yorgunluktan arkasını duvara dayamıştı. Göz kapakları yarı kapanmıştı. Ve yarı kapalı bu göz kapakları arasında en büyük bir saadetle ışıldayan bakışlarla ona bakıyordu. Muhsin gözlerini açar açmaz bu sıcak bir saadetle ışıldayan, bu mesut bakışlı harikulade gözleri gördü. Muhsin bir söz söylemedi. Sadece onun yüzüne güldü. Celile de onun yüzüne aynı tatlı bir gülüşle baktı. Ve sonra ona doğru eğildi. Eğildi. O kadar çok eğildi ki Şimdi sıcak nefesi onun yüzünü okşamaya başlamıştı. Muhsin onun yüzünü artık göremez olmuştu. Çünkü bu yüz onun gözlerine o kadar yaklaşmıştı. Şimdi yanaklarının yumuşak derisinin kendi yüzüne temasını hissetti. Bu yüz buz gibiydi. Ne kadar üşümüş diye düşündü. Kaloriferler çoktan sönmüş olmalıydı. Üstünde yalnız bir elbise vardı. Yanaklarını onun yanağına yaklaştırmış, bir müddet durdu. Sonra birden dudakları üstünde ince bir ses, sıcak bir nefesle karışarak fısıldadı. "Çok mesudum Muhsin." Ve dudakları uzun bir müddet sıcak, sevgi dolu fakat ihtirassız birleşmiş kaldı. Evet, bu defa bu dudakların birleşmesinde her zamanki çılgın ihtirastan daha fazla, daha derin, daha sakin ve daha ciddi bir şey vardı. Biraz sonra geriye çekilen Celil'e sırtını duvara, yastıkların üzerine dayadı. Ve mesut gözlerle gayri muayyen, belirsiz bir noktaya baktı. Şimdi Muhsin yattığı yerden tarif edilmez bir zevk içinde onu seyrediyordu. Artık onun olan, artık hayatından koparıp almış bulunduğu bu kadını. Onu bu sabah her zamandan daha güzel buluyordu. Yüzü solgun ve göz kapakları çürümüş olmasına rağmen bu sabah harikulade bir güzelliği vardı. Bu güzellik ona artık bu kadının biraz da kendisinin kadını oluşundan ileri geldiği hissini veriyordu. Artık çirkin vaziyet bitmişti. Artık bir şekil almıştı. Artık Celil'e hayatını iki erkek arasında paylaşan ve ihaletini sıkılmadan kabul eden kadın ve Muhsin onun suç ortağı, Ahmet onun rakibi, daha doğrusu şeriki değildi. Ahmet'le bu sonradan görme tüccar parçası kendi eliyle biraz yükselmiş, yeni müteahhitçilik ve aynı kadını paylaşmak zilletinden kurtulmuştu. Celil'e şu andan itibaren onun tam manasıyla metresi olmuştu. Kendi metresi. Ahmet'le anlaşmak herhalde pek güç olmayacaktı. Artık mesele bir münakaşa mevzu olmaktan kurtulmuştu. Alınmış kararların akabinde duyulan gönül ferahlığı içinde bulunuyordu. Tereddütler, çekingenliklerin hepsi birer tarafa atılmıştı. Şimdi onun yanında kalması bir emrivakiydi. Bu kadın artık ona aitti. Hayatının mesuliyeti altında bulunuyordu. Bu kadını korumak ona düşüyordu. Ondan mesul olan kendisiydi. Onu himaye etmek, onu üzmemek, onu korumak, onun arzularını tatmin etmek Muhsin'in baş vazifesiydi. Muhsin bu vazifeyi seve seve yapacağını hissediyordu. Saatlerce hareketsiz yatmıştı. Bunun için vücutunun bütün azası katılaşmış bulunuyordu. Gerinir gibi bir hareket yaparak yerinden doğrulduğu zaman her tarafında uyuşukluk hissetti. Kaloriferin çoktan sönmüş olması yüzünden oda pek soğuktu ve Muhsin kemiklerin içine kadar üşümüş olduğunu hissetti. Ve birden Celile'yi düşündü. Yanakları buz gibiydi. Kim bilir bu gece bu soğuk odada ne kadar çok üşümüş olacaktı? Bütün gece. Halbuki Muhsin onu hiç düşünmemiş, müthiş bir hodbinlik içinde gözlerini yummuş ve o gitmesin, içinde bulunduğu gafletten sıyrılmasın diye hareket etmeden saatlerce yatmıştı. Onun gitmemesini niçin istiyordu? Sade kendi için değil mi? Evet, onu bir başka erkeğin kolları arasında düşünmemek ve rahatsız olmamak için. Yerinden kalktı. Küçük gelin odasından yatak odasına doğru ilerledi. İki kapıyı ayıran kalın kadife perdelerin arasında kaybolduktan bir dakika sonra elinde kalın bir kumaştan dikilmiş bulunan bir erkek robe de chambre ile geri döndü. Sonra hala bıraktığı vaziyette ve yerinde duran Celil'e yaklaşarak "Kalorifer sönmüş, ellerin yanakların buz gibi. Sarın bakayım şuna," dedi. Ve sonra kendi kolunu da onun arkasından geçirerek bir annenin çocuğunu sıcak bir şala sarmasını hatırlatan bir ihtimamla onun vücudunu kalın robe de chambre'la örterken "Çok yorgunsun, hiç uyumadın. Gidip biraz içeride yatmak, dinlenmek istemez misin? Biraz uyumak istemez misin?" diye devam etti. Artık bu sözler bu gece hiç konuşulmadan, hiçbir hareket yapılmadan, hiç münakaşa edilmeden fakat buna rağmen müşterek alınmış bir kararın Muhsin tarafından parafe edilmesi gibi bir şeydi. Muhsin için artık onun eve dönmesi ve evde uyuması bahis mevzu bile değildi. Yorgundu. Burada kendi evinde uyuması lazımdı. Burada uyuyacak, burada uyunacak, burada kalacaktı. Celil'e de başını eğerek, peki, demekle aynı kararın altına imzasını atmış gibi oluyordu. Bir müddet bakışları yerde kaldıktan sonra başını kaldırdı. Gözlerinin içi bulutsuz ve çok güneşli bir yaz günü gibi pırıl pırıldı. Ağır göz kapakları altında bu sarı gözler doğan iki güneşe benziyordu. Celil'e bakışları yakan bu mesut gözlerle aşığına bakarken içinden gelen en büyük bir imanla ''Ne kadar mesudum, ne kadar, ne kadar mesudum'' diye mırıldandı. Celil'e yatak odasında rahat derin bir uykuya daldıktan sonra Muhsin kapıyı ihtimamla örterek dışarı çıktı. Biraz sonra telefonun başındaydı. Ahize'yi eline aldı ve numarayı asabi bir parmakla çevirdi. Ve telefonda ona cevap verilince konuştu. Alo. Alo, Ahmet Bey? Evet. Yok, Ahmet Bey. Beyefendi, ben Muhsin. Muhsin Demirtaş. Hayır, lütfen beni dinleyiniz beyim. Evet, Celile hanımefendiden bahsetmek istiyorum. O artık eve dönmek istemiyor. Evet, doğru anladınız. Eve dönmek istemiyor. Lütfen yarın akşam saat 6'da yazıhaneye teşrif ediniz. Size izah ederim. 6 geç mi? Peki efendim. O halde bu sabah saat 7'de. Hayır, kendisi sıhhattedir. Merak etmeyiniz. Yarın görüşürüz. Bu sözün üstüne Muhsin telefonu kapadı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 176.